Ayrım 27. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 372. B. 2. safha. Kroki 25. Tedip harekatının 2. safhası Seyfan, Zikti, Arşik Dağı, Ardoş'un güneyi bölgesinin eşkıyadan arınmasını kapsar. Harekat 13 Ekim 1927'de başlamış, 22 Ekim 1927'de sona ermiştir. Bu harekatın yapılışında güney birlikleri ile bölgenin güney ve batı kısımlarını örtmek ve gözetlemek ve kuzey birlikleri ile güney ve güneydoğuya doğru geniş bir tarama hareketine başlamak esası takip edilmişti. Sonradan kuzey bölgesinden bir taburun Zülkarneyn Vadisi batısına geçirilmesi zorunluluğu hasıl olduğundan bir piyade ve bir seyyar jandarma alayı ile bir dağ bataryası bu geniş bölgeyi taramak için kafi gelmemiş, bunun için güney birlikleri tarafından bölgelerine yakın olan kısımların araştırılmasına lüzum görülmüştü. Bu safha harekatı için alınan tertibat şöyleydi. Güney Bölgesi Birlikleri 63. Alay, Faso Dağı, Bicar, Lis Dağı, Cirbir Dağı, Kançavera bölgesinde görevi Sarum Suyu ve Kulp batısından geçen dere istikametlerini gözetlemek, bölgesi dahilinde bulunan şüpheli köylere baskın yapmak, şüpheli yerlere pusular tertip ederek asilerle ilişkisi olan köyleri yakmak ve sakinlerini hemen imha etmek. 62. Alay, Kançavera Boğazı'ndan Süpülük Dağı'na dahil olan bölgede görevi, bu bölgeyi kuzeye karşı kapamak ve güneye firar edecek asileri tepelemek, başka istikametten gelecek asilere karşı pusular tertip etmek ve bölgesini eşkıya döküntülerinden arıtmak. 40. Süvari Alayı, yine eski bulunduğu hatta kalacak emniyet ve gözetleme görevine devam edecekti. Kuzey Bölgesi Birlikleri 12. Alay 1. Tabur, Koz Bölgesi'ne geçecek, Silvan milisleri ile birlikte Altı Kardeş ve Zimmak istikametlerine ani baskınlar tertip ve Zülkarneyn Vadisi batısındaki eşkıyanın doğuya firarlarını önleyecek. 19. Alay 1. Tabur, Alyan Köyü ile Leabasan Köyü arasındaki tepede bulunacak ve batıya karşı bölgeyi örtecek. 19. Alay 3. Tabur, 3. Seyyar Jandarma Alayı ve bir dağ bataryası, Murat Güney sahilini takiben Ardoşin bölgesine gidecek, daha sonra Arşik Dağı, Tavos bölgelerinde arıtma yaptıktan sonra Çotela Dağı'na kadar inecek ve o bölge asilerini güneye doğru firara zorlayacak. Bu tertibatla beraber bölge dahilinde şüpheli ve asilerle ilişkisi olan köyler ve şahıslar hakkında toplanan bilgiler kıtalara duyurulmuştu. 13 Ekim 1927 sabahı birlikler emredilen yerleri işgal, tarama ve araştırma ameliyesine başladılar. Güney birlikleri bölgelerinde yaptıkları bu taramalar sırasında meşhur Şaki Bicarlı Mustafa'nın avanesinden ormanlıklar içinde saklanmış 19 kişiye tesadüf ederek imha etmişler ve bunlardan aldıkları bilgi üzerine Mustafa'nın Faso Dağı bölgesindeki köylerden birinde saklandığı öğrenilerek bölgedeki şüpheli yerlere yapılan baskın sonucunda avanesinden 10 kişi daha öldürülmüş, kendisinin geriye kalan 10 kişiyle 2 gün önce Hüveydan bölgesine firar ettiği anlaşılmıştı. Bu safha harekatının sonunda Kuzey ve Güney birlikleri tarafından Çotela Dağı'nın en yüksek tepelerine kadar yapılan taramalarla bütün meskun haller araştırılmış, asilere yataklık ettikleri kesinlikle anlaşılan 60 kadar köy yakılmış ve 450'ye yakın şaki öldürülmüş, bunlara ait olup güneye kaçırılmak istenen bütün sürüler ele geçirilmişti. Ele geçen eşkıya döküntülerinden, gerek kadınlardan ve gerekse halktan yapılan tahkikattan pek az miktarda kalan bir kısım asi, elebaşısının kendilerine sadık kalabilen birkaç kişi ile Murat Kuzeyi ile Muş, Bitlis istikametlerine savuştukları öğrenilince yapılacak iş Hüveydan bölgesine sığınıp faaliyette devam eden diğer kısımları tedip etmekti. C. 3. Safha Kroki 26 24 Ekim 1927 sabahından itibaren başlayacak harekatın 1. safhasında asıl hedef olarak Şeyh Fahri ve Fezli çetelerinin faaliyet bölgeleri olan ve sonradan kuzey bölgesinden kaçabilen eşkıyaya da emin bir barınak teşkil eden Kulp ilçesinin Hüveydan bölgesi gösterilmiş, aynı zamanda Zülkarneyn Vadisi batı kısımlarındaki havalide perakende bir surette dolaşan bazı eşkıya gruplarının tedibi istenmişti. Bu safha harekatının düzenlenmesi ve idaresinde şimdiye kadar cereyan eden takip hareketlerinin verdiği tecrübelere dayanarak eşkıyanın herhangi bir bölgeden geçen birliklerin hemen gerilerine düşmek suretiyle kendilerini kurtarmak bakımından uyguladıkları planın akim bıraktırılması göz önüne alınarak tarama yapacak bir birliklere en küçük birliğe varıncaya kadar kademe ile hareket etmeleri emredilmiş, Özellikle müfrezeler bir noktadan diğer bir yere gidinceye kadar geçen zamandan asilerin izlerini kaybetmek hususunda son derece istifade ettikleri bilindiği için birinci ve ikinci saf harekatı arasında kuzeye karşı örtme perdesi meydana getirmiş olan birlikler yerlerinden oynatılmayarak zaman geçirmek bakımından sadece bir iki küçük değişiklikle yetinilecekti. Bununla beraber Hüveydan bölgesine kuzeyden dahil olarak önce güneydoğuya, sonra da güneye döndükten sonra batıya doğru geniş bir çark hareketiyle taramaya başlayacak olan birliklerin önünden kaçacak eşkıya kitlesinin Sarım Suyu batısında yakalanabilmeleri için bu suyun geçitlerine hakim ve görüş sahası olan yerlere de müfrezeler yerleştirmek suretiyle doğuya karşı daha yakın bir set meydana getirilmesi ve iktisat edilen diğer kuvvetlerle Zülkarneyn Vadisi batı bölgesinin eşkıyadan arınması dikkate alınmıştı. Bu safa harekatı için alınan tertibat şöyleydi. Güney Bölgesi Birlikleri, 63. Alay, 1. ve 2. taburları ile Navale Ali Kasan Dağı, Remo bölgesinde görevi Hüveydan bölgesine iki koldan dahil olarak doğuya, sonra güneybatıya ve daha sonra batı istikametine geniş bir çark hareketi yaparak bölgeyi tarayıp asileri Sarım Suyu geçitlerine püskürtmek. 63. Alayın 3. taburu, Netin, Darakol, Hazman hattında görevi, bulunduğu hattı güney ve güneydoğuya karşı örtmek ve asilerin kuzeye firarlarını önlemek. 7. Seyyar Jandarma Alayı, bir piyade bölüğü ile Havnik'e, güney sırtlarında diğer kısımları ile Comar Dağı Şimşim hattında görevi, kuzeye karşı bölgeyi örtmek, köyleri ve araziyi araştırmak. 40. Süvari Alayı, Şimşim Hezan hattında bir bölüğü Hazman Harap Kilise hattında görevi örtme ve gözetleme. 62. Alay 1. Tabur Tuzla'da, bir bölüğü Ashab-ı Keyf Dağı'nda, 3. Tabur Muhi Yaylası'nda, bir bölüğü Kağan'da, görevi bulundukları bölgeyi muhtelif kollarla yoklamak ve eşkıya hakkında bilgi toplamak suretiyle elverişli yerlere pusular kurmak. Kuzey Bölgesi Birlikleri, 12. Alay 1. Tabur Sivan Bölgesi'nde Harabe mevkiinde, 19. Alayın 1. ve 3. Taburları Oğnut Bölgesi'nde, 3. Seyyar Jandarma Alayı Genç Bölgesi'nde, görevleri bulundukları bölgelerde araştırma yaparak şüpheli köylere baskın ve elverişli yerlere pusular kurmaktı. Bu safa sırasında Kuzey Bölgesi Komutanlığı lağvedilerek birlikleri doğrudan doğruya Havali Komutanlığı emrine alındı. Bu safa harekatına geçmeden önce Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez yapılacak olan genel nüfus sayımı için mülki idareden atanan memurlara müfrezeler vermek suretiyle yardımcı olmak gerekiyordu. Cumhuriyet hükümetince sayımın 1-2 günde bitirilmesi için bütün mülki ve askeri mensupların görevli sayıldıkları, bu önemli sayım meselesinin iyi bir şekilde yapılması dikkate alınmakla beraber bu yüzden takip harekatına ara verilerek asilere zaman kazandırmamak için de tedip harekatı sayım işiyle birleştirilerek ancak bölgenin uzak köylerine gidecek memurlara müfrezeler verildi. Toplu ve hareket halinde birlik bulunan yerlerin sayım işi ise bu birliklerin himayesinde yapıldı. Bölgenin hemen her kısmında nüfus sayımı sırasında bir olay olmamış, yalnız Dice'nin kuzeydoğusundaki Harta köyüne gönderilen müfreze bu köyden ateşe maruz bırakılmıştı. Harekatın ilk safhasında bu köye ve halka ilişilmemiş, takındıkları masumiyet kisvesi altında melanetlerini gizleyecekleri tahmin edilmişti. Müfreze köye yaklaşınca 4-5 silah atılmış, derhal mukabeleye mecbur kalan müfreze erleri tarafından etraftaki hakim sırtlar tutulmuşsa da silah sesine yetişen köylülerin ellerindeki silahları ile eşkıyaya katılması ve 2 saat içinde sayıları 60'a yükselmesi, zayıf bir durumda bulunan müfrezenin eşkıya tarafından kuşatılması durumu oldukça ciddileştirmiş, müsaademe akşama kadar eşkıyanın üstünlüğü karşısında müfrezenin savunması ile devam etmiş, akşama doğru Lice'den gönderilen kuvvetli bir bölüğün yetişmesi üzerine asiler karanlıktan faydalanarak etrafa dağılmışlardı. Bu müsaademede bir yüzbaşı ile 4 er yaralanmış, eşkıya da 10-12 kişi kadar zayiat vermişti. Bu köy ve civarı sonradan tamamıyla yakıldı. Önceleri kendilerini hükümete sadık ve bağlı göstererek hayatlarını kurtaran ve medyun oldukları şükran borcunu böyle nankörce ortaya koymaktan çekinmeyen bu ahalinin yarattıkları bu olay, bu çevre halkının hemen çoğunun hükümete ve orduya karşı besledikleri kötü duygu itibarıyla gelecek için bir ibret dersi teşkil eder. Hüveydan bölgesinin aranması ve taranmasına memur edilen 63. Alay taburları ise, harekete geçtikleri bölgelerdeki köylerin ahalisini kamilen iş ve güçleriyle meşgul bulmuşlardı. hükümete gerçekten bağlı olduklarından dolayı kendi durumları ve geleceklerinden kuşku duymayan ve bunun doğal sonucu olarak hiçbir korku ve etki altında bulunmayan bu masum halk tabakası, etrafında cereyan eden olaylara karşı tamamıyla lakayt bir halde tarlalarını sürüyorlar ve kendilerini topraklarına adamış bulunuyorlardı. Tarıma harekatı bütün şiddetiyle güneye doğru ilerledikçe halk ve köylüler de yavaş yavaş değişmeye başlamış ve öteden beri Şeyh Fahri ve Fevzi çetelerinin faaliyet sahaları olan bu bölge ahalisi de tamamıyla hükümete karşı isyankar bir durum almış ve eşkıyaya silah, cephane ve yiyecek verecek kadar cesaret göstermiş ve bazı köyler ahalisinin de birliklerin yaklaştığını haber alır almaz yiyecekleri tokattan kurtulmak için hemen köylerini terk ile etrafa dağıldıkları görülerek bu gibi köyler kamilen yakılmıştır. Bununla beraber Hüveydan bölgesine özgü olan riyakarlık nedeniyle müfrezeler, bir kısım köylülerin birçok dolambaçlı yollardan çevirdiği bin türlü hile ve desiselerle kandırıldılar. Harta olayında olduğu gibi burada da ilkin birçok köylere masum ve kabahatsiz telakkisiyle şefkat gösterilmişti. Oysa bu köylülerden çoğu köye yaklaşan müfrezeyi birkaç kişiyle karşılıyor, köylerinde eşkıya bulunduğu halde kendilerinin eşkıyadan birçok zulüm ve işkence gördüklerini ve falan istikamete gittiklerini anlatıyorlar, diğer yandan köye de haber göndererek hemen silahlarını alıp dağa çıkmalarını tembihliyorlardı. Bu suretle hem müfrezenin kuvvetinden malumat almış oluyorlar hem de müfrezeyi şaşırtarak gafil avlamak istiyorlardı. Pek kısa süren bu nazik durum sırasında köyden silahını alarak kaçabilen eşkıya ile birlikte müfrezeye ateş açıyor, köyde kalanlarsa kendilerini sadık göstermek için gereken rolü oynamakta devam ediyorlardı. Bununla beraber bu bölgenin araştırılması sırasında birçok defalar böyle acı imtihanlar karşısında kalmış olan müfrezeler, bu gibi kandırıcı sözlere önem vermeyerek görevlerinin gerektirdiği tedbiri almakta ihmal göstermediler. Bir yandan köyü abluka ve köylüden soruşturma ile meşgul iken, diğer yandan firar edenleri şiddetle takip etmekten geri durmadılar. Timurya ormanlarında bu şekilde müfrezeleri kandıran ve sonradan firar edenlerden 38 kişi yakalanarak öldürüldü. Şüpheli bir durumda yakalanarak mahkeme edilmek suretiyle Lice'ye gönderilen 31 kişi de yolda muhafızların silahlarını almaya teşebbüs ettiklerinden hepsi öldürüldü ve Hüveydan bölgesindeki köyler de kamilen yakıldı. 7. Seyyar Jandarma Alayı müfrezeleri tarafından araştırma yapılmakta ve örtülmekte bulunan Sarım Suyu güneyindeki bölgede birçok köyler taranarak şüpheli olanlar yakılmışsa da bu olayın gerek erlerin eğitim noksanı, gerekse subaylarının azim ve irade zaafı tarama silindirinin önünden kaçarak Sarım Suyu geçitlerine, Goderni Köprüsü'ne dayanan 3-5 şakiyi yakalamak fırsatını kaybettirmiştir. Bu olayın araştırma yaptığı havalide tutuklanan şahıslardan birçoğunun 15 gün önce Murat güneyinden inen asi gruplarına mensup oldukları anlaşıldığından hepsi kurşuna dizildiler. Finto civarında 40. Süvari Alayı keşif kolları ile Hanili Seyfullah çetesi arasında bir müsaademe olmuş, güneye kaçmak isteyen bu şerir de bu küçük kuvvet karşısında iki kısrak bırakarak tekrar kuzeye dönmeye mecbur olmuştu. Tuzla'da bulunan 62. Alay 1. Tabur müfrezeleri tarafından bu şakinin faaliyet bölgesi olan ve bundan önceki tedip safhalarının çerçevesi dışında kalan Ashab-ı Keyf Dağı ve çevresindeki köylerde araştırma yapılmış, köylerin çoğunda, özellikle yol boyunda olanlarda ahalinin durumunu şüpheye düşürecek birçok emareler görülmüş, hakim sırtları tutan erler tarafından buralarda güneye karşı yapılmış bir siper içerisinde ve henüz yeni atılmış birçok boş kovanlar bulunmuş ve erzak kafilelerine pusu kurmak, harekat sırasında sık sık tekerrür eden telgraf hatlarının kesilmesi gibi eşkıyaya yardımcı bir durumda değil, fiilen eşkıyalık ettikleri sabit olan bu köylerde, erkeklerin bulunmaması da dikkat çekmiş ve çocuklardan yapılan soruşturmada bunların birkaç gün önce topluca gittikleri anlaşıldığından hıyanet ve şekavetlerinden şüphe edilmeyen bu köyler de kamilen yakılmıştı. Köylerine gizlice girebilmek için müfrezelerin hareketini civar mahallelerde saklanarak bekleyen birçok eşkıya döküntüleri de birer birer bulundukları yerlerden çıkarılmış ve bunlardan silahlı olan 112'si öldürülmüştü. Bicar ve havalisi teydibadının devamı sırasında görülen lüzum üzerine gençten Zülkarneyn Boğazı hattı bölgelerine geçirilen 12. Alay 1. Tabur tarafından bu suretle Kaz ve Şeyh Miran bölgelerinde araştırmaya devam edilirken, öteden beriden kaçarak hayatlarını kurtarmaya muvaffak olan bazı elebaşlarının da katılması ile silah miktarı 150'ye varan ve esas teydip bölgesi dışında kalan Şeyh Abdurrahim ve avanesinin Gökdere bölgesinde bir süre dolaştıktan sonra Çapakçur ve Palı yönlerindeki müfrezeleri şaşırtmak için avanesini ikiye bölerek bir kısmı ile kuzeye, Şabanköy istikametine, tevcih, diğer büyük bir kısmı ile de güneye dönerek, esasen kendisine tamamıyla taraftar olan bu havali köylerinin yardımı ile emniyetle Murat suyu güneyine geçmeye muvaffak olmuştu. Bu durumun öğrenilmesi üzerine faydalanılabilecek ve önceleri bu bölgeye sevk edilmiş olan 2. Alay 1. Taburun da Asi kafilesini önlemek maksadıyla hemen harekete geçmesi ve keza Genç bölgesinde bulunan 3. Seyyar Jandarma Alayı'nın da kısa yoldan bunlara katılması emredildi. Tabur komutanı bu emir üzerine bir süreden beri Şeyh Miran bölgesinin Til Harabe mevkiinde bulundukları haber aldığı, 7 ve 8 Şaki'yi imha etmek üzere buraya gönderdiği 20 kişilik müfrezeyi hemen Vişin köyü istikametine tahrik ederek kendisi de derhal hareket etti. Hakikatte bu müfreze Vişin köyüne asilerden önce geldi ve herhangi bir mukavemete tesadüf etmeyeceklerini sanarak köyü basıp talan ettikten sonra yakmak niyetinde olan eşkıyaya kahramanca karşı koyarak köyü yanmaktan kurtardı. 24 saat sonra buraya gelen tabur komutanı bu müfrezesini de alarak takibe devam etmişse de 37 günden beri Genç bölgesi teyidip harekatına katılmış olması ve birkaç günden beri yaptığı cebri yürüyüşlerle erlerinin ayakları kamilen vurgun ve yaralı bir hale gelmesi dolayısıyla taburu ile tamamıyla atlı olan asileri arasında gittikçe açılan mesafenin kapatılamayacağını anlayarak Behro köyünde takibe ara vermek ve son derece yorgun düşen erlerini istirahat ettirmek zorunda kalmıştı. Vişin köyünde yalnız bu küçük müfreze tarafından mukavemete ve yalnız bu tabur tarafından takibe maruz kalan Asi kafilesi, daima takip edildiğini zannederek Zülkefil Dağı'ndan birdenbire Ekil istikametine dönmüş ve Piran'da bulunan 7. Kolordu emrindeki 12. Alay 2. Taburun gösterdiği adaletten de azami şekilde faydalanarak Çılbıran Dağları'na kadar yürüyüşüne devam etmiş ve ancak burada 7. Kolordu müfrezeleriyle Siverek'ten getirilen bir süvari alayı tarafından karşılanabilmişti. Teydip harekatının son safhasına tahsis edilen Hüveydan bölgesi ile Lice ve Hani güneyi bölgelerinin araştırılmasına memur 63. Alay taburlarının taramayı müteakip Hani'de toplanmaları emredilmişti. Bu taburlar geniş bir bölgeyi taradıktan sonra ve şüpheli köyleri yaktıktan ve şahısları kamiden ihmal ettikten sonra 3 Kasım 1927 akşamı Hani'ye geldiler. Taburların Hani'ye gelişinden sonra bu safhaya ait harekat sona ermiş ve bu havalinin bir süre daha asayişiyle ilgilenmek üzere hangi birliklerin bırakılacağına ve bunların nerelerde bulunacağına ve ne gibi görevle iştigal edeceğine ve hangi birliklerin hemen garnizonlarına avdete başlayacaklarına dair gerekli emir ve talimat ilgili komutanlıklara tebliğ edildikten sonra havali komutanlığı da karargahı ile 17 Kasım 1927'de Lice'den Diyarbakır'a ve oradan da Elazığ'a döndü. 3. Sonuç. Takriben bir ay süren teydip harekatı sırasında bölge ve müfreze komutanlıklarının raporlarına göre muhtelif havalede cereyan eden takip ve taramalar sonucunda yakılan köy miktarı harekatın sonunda 280'e yükselmiş ve bu köylerde veya dağlarda, ormanlarda yakalanarak imha edilmiş eşkıya ile bunlara mensup şahıs miktarı da 2000'i aşmıştı. Hükümetin bu bölgede sarsılmaya başlayan nüfuz ve itibarının iadesi ve eşkıya elinde bıkmış bir hale gelmiş olan masum ahalinin himayesi için yapılan bu harekatın kısa bir zaman zarfında meydana getirdiği sonuç manevi etkisi itibarıyla daha önemliydi. Hükümete sadık olup işiyle gücüyle meşgul olan ahali, şimdiye kadar kendilerine yapılan muzur propagandaların doğru olmadığını anlamış ve gözlerinin önünde cereyan eden olaylardan eşkıyanın ve avanesinin uğradıkları akıbetten derin bir ibret dersi almış oldular. Çünkü bu halk tabakası da her Kürt köylüsü gibi cahil ve ilkel bir halde yaşıyor ve senelerden beri sadık kaldığı aşiret hayatının geleneklerinden silkinip sıyrılamıyordu. Bu geleneklerin köylüye yüklediği en kuvvetli iki zorunluluk vardı. Bunlar da aşiret beyine itaat ve aşiret ilkelerine sadakatti. Senelerce bu iki yük altında ezilmiş olan köylü, maneviyatı olan iman ve inancından dolayı da seyit, molla ve şeyhlerin elinde bir oyuncak hale gelmişti. Esasen oturduğu köyüne senede iki defa uğrayan tahsildarla iki jandarmadan başka hükümeti temsil eden kimseyi tanımayan ve hükümeti yalnız bu üç kişinin şahsında arayan bu cahil köylü tabakası, her gün temas ettiği reis ve şeyhlerin tamamıyla nüfuzu altında bulunuyor. Bu şerirler de halk arasında hükümet nüfuzunu kırmak ve hükümeti küçültmek için ne yapmak lazımsa yapıyorlar ve söylüyorlardı. Öyle ki bu zehirlerle hükümetten nefret eden köylü her davasını aşiret beyine arz ediyor, onun kararlarını kesin bir emir olarak kabul ediyor, her derdini şeyhe söylüyor, onun füsunkar nefeslerinden şifa arıyordu. Hükümetle temastan tamamıyla kaçınmaktaydı. Hükümetin ne demek olduğunu bilmiyordu. Takip harekatı ilk kez gerçek olarak bu tabakayı hükümetin kudretini temsil eden orduyla karşılaştırmış, müfrezelerin de verilen direktife sadık kalarak bu halka karşı gösterdikleri müşfik ve samimi hareketler de gözleriyle görmeden inanmayan Kürt köylüsüne beylerin ve şeyhlerin üstünde bir kuvvet, hükümet kuvveti olduğunu göstermiş ve anlatmıştı. Aynı zamanda bu havalide eşkıyanın daima uğradığı ve yolu üstünde bulunan bazı köyler vardı ki, ahalisi hükümete sadakat fikirlerini muhafaza etmiş olmalarına rağmen, gördükleri tehdit ve baskı karşısında yavaş yavaş asilere uyar bir durum almaya ve bunların, velev ki gönülsüz olsun, isteklerini yaparak arzularına ram olmaya başlamışlardı. Tedip'ten önce bu bölge halkının hemen çoğunun ruh haleti bu merkezdeydi. Harekat sırasında eşkıyaya ve taraftarlarına karşı gösterilen şiddetli icraat, böyle şüpheli bir durumda bulunanları da uyarmış ve bunları da sürüklenmekte oldukları uçurum önünde durdurmaya kâfi gelmişti. Bunlar da artık kendilerine yapılan yabancı tekliflere önem vermeyerek ve herhangi bir etki altında eşkıya elinde hükümete karşı silah gibi kullanılmayacak bir duruma getirmişlerdi. Yeri yurdu yakılarak tamamen yuvasız bulunan, tedipten kurtulabilen bir kısım eşkıyanın da bu suretle köylü tabakası ile ilgileri kesilerek hükümete karşı her vakit kendilerine siper yaptıkları bu kalkanda kırılmıştı. Özet olarak, yapılan bu tedip hareketi gerek muti, gerek asilerle ilgili ve gerekse eşkıyalığa alıştırılmış olan ahali üzerinde hükümetin satvet ve nüfuzu bakımından beklenen azami faydayı sağlamış, İçte ve dışta hükümetin, memleketin asayiş ve inzibatı için son derecede hassas ve kıskanç davranıldığını anlamış, cumhuriyet ilkelerini hazmedemeyerek, şahsi çıkarları için sergüzeşt peşinde dolaşanlara mükemmel bir ders teşkil etmişti. 27. ayrımın sonu, sayfa 385.